Ayrım 16.
24-31 Ağustos 1936 günleri arasında toplanan 13 yabancı dil bilgininin de katıldığı 3. Türk Dil Kurultayı'ndaki tartışmaların konusu da Güneş Dil Teorisi olmuştur. Kurultaydan sonra da Güneş Dil Teorisi'nin çizdiği yolda dilin kaynağı ve Türk dilinin tarihten önceki durumu üzerinde çalışmalar sürdürülmüştür. Agah Sırrı Levent, Türk Dilinde Gelişme ve Sadeleşme Evreleri, Türk Dil Kurumu Yayını, Ankara 1972, sayfa 441. İlginçtir, Mustafa Kemal bir yandan bu kimlik ve moral çalışmalarını özenle sürdürürken, öte yandan da gene aynı tarihlerde bu tarih tezlerine uygun bir biçimde Türklerin bu yeni ana yurduna yeni bir başkent yapımına da girişmiştir. Amaç, bakımsız, büyükçe bir köy olan Ankara'nın yerine çağdaş, modern, yeşil bir kent yaratmaktır. Bu amaçla 1928 yılında Ankara'nın kent planının hazırlanması için uluslararası bir yarışma açılmıştır. Yarışmayı ünlü Alman kent planlamacısı Profesör Doktor Hermann Jansen kazanmış ve 1938 yılına kadar da planın uygulanmasını gözetmiştir. Bu olayı Falih Rıfkat Ay şöyle anlatmaktadır. Milletler arası bir müsabaka açılması fikri nihayet muvaffak olabildi. Gelen planları hakem heyetiyle bizzat Mustafa Kemal de tetkik etti. Müsabakayı Profesör Jansen kazanmıştı. Profesör Jansen, Atatürk ilk buluştuğu zaman tercüman aracılığıyla bir sual sordu. Bir şehir planını tatbik edebilecek kadar kuvvetli bir idareniz var mıdır? Atatürk kızdı. Belki sizin hakkınız var dedi dik kafalı Prusyalı. Biz Almanya'da bile türlü güçlüklerle uğraşıyoruz da onun için sormuştum. Sonra da planın ilkelerini açıklamaya başladı. Yepyeni bir şehir kuracaksınız. Size şehircilik sanatının son sözlerini getiriyorum. Dünyaya bir örnek vereceksiniz. Biliyorsunuz, Avrupa şehirleri motörden önce yapılmıştır. Paris'teki Kempis Caddesi'ndeki ağaçlar benzin zehrine dayanamadığı için sökülmüş ve yerlerine daha tahammüllüleri dikilmiştir. Otomobiller için yolunuz olacağı gibi yayalar için de yeşil yollarınız olacaktır. Çankaya, Dünya Yayınları, No. 5, İstanbul 1953, sayfa 380-383. Gerçekten de Jansen'in planıyla kısa sürede çağdaş, yeşil, yeni bir kent kurulmuştur Orta Anadolu'da. Falih Rıfkı Atay gene aynı kitapta İngiliz büyükelçilerinden Sir George Clare'in kendisine "Ankara'da bilir misiniz neye şaştım? Birçok binalar yapmışsınız, yollar açmışsınız, para ile, çimentoyla, taşla ve demirle hepsi olur. Fakat Çankaya'daki eski evimin yerinden bakınca o yeşilliğe hayran oldum. Nasıl yaptınız bu mucizeyi?" dediğini yazmaktadır. AGE sayfa 538-539. Kuşkusuz o dönemde Türkiye'ye gelen mimar veya kent plancısı ne yalnız Jansen'dir ne de sadece Ankara'nın imarına çalışılmıştır. İstanbul'un planlanması konusunda da 1932 yılında Lambert Agace ve Elgöz adlı uzmanlar Türkiye'ye çağrılmışlardır. Daha sonra 1935 yılında da Fransız mimar ve kent plancısı Profesör Henri Prost Türkiye'ye gelmiş ve 1936 yılında İstanbul'un Suriç'in Nazım planını yapmıştır. Gene 30'lu yılların başlarında Alman mimar Hans Poelzig de Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Bölümüne öğretim üyesi olarak gelmiştir. 1936'da ölünceye dek bu görevini sürdürmüştür. 1933'lerden sonra ise Almanya ve Avusturya'da Yahudi asıllı oluşları ve siyasal görüşlerinden dolayı görevlerine son verilen mimar ve kent plancıları da artık Türkiye'ye sığınmaya başlamıştır. Örneğin ünlü kent bilimci Profesör Ernst Rutter Magdeburg, belediye başkanı iken 1933 yılında Nazilerce tutuklanıp gönderildiği toplama kampından 1935 yılında Hollanda üzerinden İngiltere'ye kaçmayı başarmış ve aynı yıl Türkiye'ye gelerek Ankara'da Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde görev almış, bu fakültede Şehircilik Enstitüsü'nü kurmuştur. 1946 yılında ülkesine dönen Profesör Rutter, Berlin Belediye Başkanlığı'na seçilmiş ve bu görevini 1953'te ölünceye dek sürdürmüştür. Çağdaş mimarlığın kurucularından aynı zamanda Ludwig Mies van der Rohe, Erik Mendelssohn, Paul Mebel, Martin Wagner ve bunlarla birlikte Prusya Sanat Akademisi'nin üyesi de olan ünlü mimar Profesör Bruno Taut, 1932'de Naziler tarafından Berlin Charlottenburg Üniversitesi'nden atılıp profesörlüğünün elinden alınması üzerine bir de tutuklanacağını öğrenince ülkesinden kaçmış, bir süre Moskova'da, bir süre Japonya'da çalıştıktan sonra 1936'da Türkiye'ye gelmiştir. O yıl ölen Alman Profesör Hans Poelzig'in yerine Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Bölümüne atanan Profesör Taut, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nin de kurucularındandır. Ankara DTC Fakültesini de Taut yapmıştır. Profesör Taut, Türkiye'ye gelirken asistanı Mimar Franz Hillinger'i de beraberinde sığınık olarak getirmiştir. Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışan Hillinger, mimar olarak da Ankara'da birçok binanın projelerini çizmiştir. Ünlü Avusturyalı mimar Profesör Clemens Holzmeister, 1938 yılında Nazilerce Viyana Güzel Sanatlar Akademisi'ndeki görevine son verilince hemen o yıl Hamburg Senatosu'nun kentçilik uzmanı ve inşaat senatörü iken 1933 yılında Naziler tarafından görevden alınan ünlü kent bilimci Profesör Gustav Oelsner de 1940 yılında sığınık, mülteci olarak Türkiye'ye gelip yerleşmişlerdir. Profesör Oelsner, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde görev almış ve Mimarlık Fakültesi'nde Şehircilik Bölümünü kurmuştur. 1938'de İTÜ Mimarlık Fakültesi'nde de öğretim üyesi olarak çalışmaya başlayan Profesör Holzmeister, sığınık olmadan önce de Ankara'ya birçok kez gelip gitmiştir. Türkiye'ye ilk olarak 1927 yılında çağrılan Holzmeister, 1928-1950 yılları arasında özellikle de Ankara'da çok sayıda binanın projesini çizmiş ve gerçekleştirmiştir. Bugün hala Ankara'nın yapısal kimliğini belirleyecek nitelikteki yapılar olan, örneğin Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Ordu Evi, Harp Okulu, Cumhurbaşkanlığı Köşkü, İçişleri Bakanlığı, Yargıtay ve Türkiye Büyük Millet Meclisi gibi daha nice önemli yapının mimarı Profesör Holzmeister'dir. Ankara'daki Avusturya Büyükelçiliği binasını da henüz ülkesinden kaçmak zorunda bırakılmamışken 1935-36 yıllarında yapmıştır. Daha sonraki yıllarda da Martin Wagner, Profesör Forhoeser, Profesör Egli, Mimar Jost, Bord Robert Early, Profesör Elsa Eser ve son olarak da Profesör Paul Bonas gibi daha birçok mimar Türkiye'ye gelmiş ve gerek öğretim üyesi olarak gerekse mimar olarak çalışmışlar, binalar yapmışlardır. Gerçekten de bu çalışmalarla kısa sürede yepyeni bir başkent yaratılmıştır. Ne var ki yaratılan bu yeni başkentin mimarisi gerek klasik Osmanlı mimarisinden gerekse 20. yüzyılın başlarında Mimar Vedat Bey, Mimar Kemalettin Bey, Mimar Arif Hikmet Bey gibi bir avuç genç Türk mimarınca kurulan neoklasik Türk mimarisinden çok farklıdır. Nitekim Profesör Metin Sözen ve Mete Tapan 50 yılın Türk mimarisi adlı yapıtlarında yabancı mimarların Türkiye'ye gelmelerinin, getirilmelerinin olsa gerek başlıca nedeni Ankara'ya batılı bir başkent görüntüsü kazandırmaktı diye yazmaktadırlar. Türkiye İş Bankası Yayını İstanbul 1973 sayfa 168. 1927'den sonra mimarimizde davranış yönünden önemli bir değişikliğin gerçekleştiği açıktır. Bu davranışın 1927'den önceki mimari tutumlardan en önemli ayrılığı biçimlendirmede uluslararası bir öznerliğin yer almasıdır. 1927-1933 yıllarında uygulanmasına geçilen Cumhurbaşkanlığı Köşkü, Ordu Evi Bakanlıklar gibi temsili nitelikteki yapıların plastik görünümleri, Mimar Kemalettin ve Vedat Beylerin biçim kabullerinden uzaktır demektedirler. Görüldüğü gibi Türklerin Anadolu'da gerek oransal gerek sayısal açıdan İstanbul'dan daha kalabalık olmalarına karşın Türkçülük düşüncesi önce Orta Asya'dan Anadolu'ya değil de İstanbul'a gelmiştir. Orada da ilkin Osmanlı-Türk aydınları arasında etkin olmuş, Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasından sonra da Mustafa Kemal'in izniyle gene aynı aydınlarca Anadolu'ya taşınmaya çalışılmıştır. Hatta bu düşüncenin Anadolu'ya taşınması ve Ankara'da hızla örgütlenmesi de Osmanlı İmparatorluğu'na seçenek bir yeni devletin ve toplumun ancak Türk ulusçuluğuna dayanılarak kurulabileceğine inanılması yüzünden Mustafa Kemalce de uzun süre desteklenmiştir. Yukarıda da özetlenmeye çalışıldığı gibi Anadolu Türk halkının kırılan onurunun onarılması ve onlarda yeniden bir ulus bilincinin uyandırılabilmesi için ta 1938'lere Atatürk'ün ölümüne dek içeriden veya dışarıdan gelen bütün öneriler değerlendirilmiş, çeşitli sürtüşmelere, tartışmalara ve çelişmelere karşın bu uğurda hiçbir özveriden kaçınılmamış, devletin bütün olanakları gene de seferber edilmiştir. Ama bütün bu çabalara karşın bilinçlendirme çalışmaları acaba gerçekten Anadolu Türk halkına ulaşmış mıdır? Doğrusu bu soruya olumlu yanıt verebilmek bizce olanaksızdır. Hani özellikle 40'lı yıllarda Atatürk'ün tarih tezleri ve güneş dil teorisiyle sinsi sinsi alay ederek sınava kaldırdığı öğrencisine anlat bakalım Macar kardeşlerimizi veya Bulgar kardeşlerimizi diyen tarih öğretmenleriyle sözü olur olmaz Finli kardeşlerimiz veya Pomak kardeşlerimiz, Avar kardeşlerimiz diye başlayan solcu aydınlarımızın sayısını fazla önemsemesek bile. Diyelim alelacele değiştirilen öğretim izlenceleriyle sık sık değiştirilip yeniden yazdırtılan tarih ders kitaplarıyla çocuklara ilkokuldan itibaren sabah akşam içirilen Türk'üm, doğruyum gibisinden andlarla, zorla ezberletilen manzumelerle, zorla oynatılan müsamerelerle, çok çok birkaç yüz bin dolaylarında olması gereken orta öğrenimi bitirmiş insana belki bu bilinç verilmiştir. Ama orada bir köy var uzakta. Gitsek de, gitmesek de o köy bizim köyümüzdür diye manzumeler döktürdüğümüz Anadolu'nun kuş uçmaz, kervan geçmez ıssız köşelerinde yüzyıllardır sığınmış kalmış yığınlarla bilinçlendirme, ulusal bilinç filan şöyle dursun. Şuncacık bir iletişim kurulabilmiş midir acaba? Ama hemen şunu da belirtmeliyiz ki bir iletişim ilişkisinin bile kurulamamasının nedenlerinin cumhuriyetçilerin eksiklikleri veya yanlışlıklarından olduğunu varsaysak dahi Anadolu'daki Türk kökenli yığınların kırılan ulusal onurlarının onarılması ve ulusal bilinçlerinin yeniden uyandırılması için İstanbul'dan aydınların gelmesini beklediklerini söylemek de galiba olanaksızdır. Özetlersek, Türk ulusçuluğu düşüncesini Anadolu'ya getirenlerle yeniden ulusal bilince kavuşturmayı düşündükleri yığınların birbirlerini tanıdıkları bile doğrusu bizce kuşkuludur. Çünkü İstanbul'un işgali üzerine Ankara'ya apar topar göç etmiş bu aydınlarımızın Anadolu Türklerini ya evlerinin önünde zerzevat satarken, odun kırarken ya da cephede Mehmetçik takma adıyla savaşırken emir komuta zinciri içinde görmekten öte tanıdığını söyleyebilmek bile gerçekten çok zor olsa gerektir. Bu aydınlardan bir kısmı da zaten Orta Asya'dan İstanbul'a henüz gelmişlerdir. Bütün yaşamı kışlalarda ve cephelerde geçmiş Mustafa Kemal'in de sadece düşmanla dövüşürken genlerindeki savaşçılık yetileriyle tanıdığı bu insanlar için konuyu alabildiğini ülküselleştirerek bir Türk dünyaya bedeldir, ne mutlu Türk'üm diyene, muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur gibisinden fazla abartılı şeyler söylemesi bizce moral kazandırmaya çalışmanın hoşgörüsünden çok bu yüzden olsa gerektir. Çünkü unutulmamalıdır ki İstanbul dışında taşrada yaşayan bütün halk Osmanlı padişahının reayasıdır. Reaya sözcüğü her ne kadar imparatorluğun zaman zaman salt Hristiyan uyruğu için kullanılmış ise de sözlük anlamı bir hükümdarın bütün tebaası demektir. Ama Osmanlı İmparatorluğu'nda bütün tarihi boyunca İstanbullular ve taşradaki görevliler için bu sözcük kesinlikle kullanılmamıştır. Köylerde dinsel ve budunsal bir ayrım gözetilmeksizin bir arada yaşayan, genellikle has, tımar, ziyamet gibi dirlik sahiplerinin buyruğunda tarım işçiliği yapan bu reayalar içinde İstanbul'dan gelen herkes Osmanlıdır ve devletin temsilcisidir. Bu nedenle İstanbul'dan gelen bu aydınlara karşı kuşkulu ve çekingen davranmaları da bizce çok doğaldır. Ayrıca bu insanların soylarından dolayı, Türklüklerinden dolayı horlandıklarının, dışlandıklarının, buralara sürüldüklerinin bilincinde olduklarını savlayabilmek de doğrusu ne denli gerçekçidir saptamak zordur. Öte yandan Türkçü olsun, Turancı olsun, Cumhuriyetçi olsun, Anadolucu olsun, İstanbul'dan gelmiş bu aydınların tamamı da gerçekten Osmanlıdır. Orada okumuşlar, eğitim görmüşlerdir. Osmanlı kültürüyle yetişmişlerdir. Dolayısıyla dünya görüşleri de temelde Osmanlıdır. Yani onlar içinde tıpkı öteki Osmanlılar gibi ancak iki dünya vardır. Birisi İstanbul'dur, ötekisi taşradır. Yakup Kadri'nin ünlü romanı Yaban bu gerçeği bizce bütün çıplaklığıyla gözler önüne sermektedir. İstanbul ile taşra, Anadolu gerçekten birbirlerinin karşıt iki ayrı dünyadır. İlginçtir, Osmanlılar tarihlerinin hiçbir döneminde bu ikiliğin giderilmesi için de bir çaba harcamamışlardır. Anadolu'ya gönderilen görevli şehzadeler, kadılar, valiler, paşalar, kaymakamlar, sürgün edilen sadrazamlar, vezirler, ket hüdalar da beraberlerinde sadece kendileri için taşımışlardır kendi İstanbullularını taşraya. Yani Anadolu'nun, taşranın kimi noktalarına küçücük hisarcıklar içinde küçücük İstanbulcuklar kurmuştur Osmanlı, o kadar. Bu görevli veya sürgün Osmanlılar da taşradaki bu sığınaklarında zart zurt ederek birkaç eşraf ve mütegallibenin dışında gene kendi kendileriyle olmuşlardır. Bu iki dünyanın insanların Müslümanlık anlayışları bile farklıdır. İstanbullu Osmanlı sanki Ortodoks Hristiyanların dolaylı itkisiyle daha Ortodoks Müslümandır. Yani daha bağnaz dindardır. Anadolu'nun din anlayışı ise daha hoşgörülüdür. Dinsel törenlerinde şamanist öğeler hala ağır basmaktadır. İstanbullular genellikle Sünni ve Hanefidir. Anadolu'da ise Bektaşilik ve Alevilik oldukça yaygındır. Sünni eğitim yapan medreseleri devlet kurar, tekkeleri, dergahları ise Bektaşi ve Alevilerin kendileri. İstanbul'la taşrası arasında bu yüzden din savaşları da hiç eksik olmamıştır. Sünni Osmanlı sık sık askeri seferler düzenleyerek Anadolu'ya nice Alevi soykırımına girişmiştir tarihi boyunca. Kısacası aydınlarımızın Anadolu'ya ve Anadolu'daki Türklere bakışlarında Cumhuriyet'ten sonra da öyle önemli bir değişiklik olmamıştır. Bizce topu topu sadece gözlem yeri değişmiştir. Yani söz konusu bu değişiklikte salt coğrafya ile ilgili kalmıştır. Oysa bu yeni devletin ve toplumun simgesi olarak güya yeni bir merkez, yeni bir gözlem yeri de inşa edilmiştir. Hatta salt bu yeni oluşumun Osmanlı'dan farklılığını vurgulamak için olsa gerek, yeni gözlem yerinin fiziksel açıdan da İstanbul'a kesinlikle benzememesi için özel çaba harcanmıştır. Öyle ki ilk uygulamalarını İstanbul'da yaptılar diye bir grup genç mimarımızın tam o yıllarda başlattıkları neoklasik Türk mimarisi akımına da yüz verilmemiş, Ankara tepeden tırnağa Avrupa'dan çağrılan mimarlara yaptırılmıştır. Gerçekten de o yılların Ankara'sı mimari açıdan İstanbul'dan tamamen farklı, batılı bir küçük kent görüntüsündedir. Ama ne var ki bütün bu çabalara karşın değişiklik gerçekten de sadece coğrafya ile ilgili bir değişikliktir. Çünkü insanların bakış açılarında en küçük bir değişiklik söz konusu değildir. Ne bireysel ne de toplumsal mentalite değişmiştir. Geçerli mantık aynıdır. Değer yargıları aynıdır. Ölçütler aynıdır. Dolayısıyla Ankara'da İstanbul'a seçenek yeni bir merkez oluşturulamamış, bizce İstanbul Anadolu'ya taşınmıştır. Orta Anadolu'da küçük bir İstanbul kurulmuştur. Yaratılmak istenilen atmosfer aynı atmosferdir. İnsan ilişkileri, toplumsal yaşam, kentsel değer yargıları, belki ölçüleri farklıdır ama temelde aynıdır. Ankara'da yaratılan yeni şehir bir anlamda İstanbul'un perasıdır tıpkı. Ya da yaratılmak istenilen yeni şehir odur. Nitekim Yahya Kemal'e göre de Ankara'nın en güzel yanı İstanbul'a dönülmesidir. Sözün kısası her şeyiyle Orta Anadolu'ya taşınmaya çalışılmış bir İstanbul'dur Ankara. Zaten Ankara'nın kurucuları Cumhuriyet'in kuruluşunda da büyük ölçüde Osmanlı İmparatorluğu'nu örnek almışlardır. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti de Osmanlı İmparatorluğu kadar merkeziyetçi bir devlet olarak kurulmuştur. Ve Cumhuriyet'in kurucuları da tıpkı Osmanlılar gibi göçebe sözcüğüne dehşetli düşmandırlar. Osmanlılardan tek farkları Türk sözcüğünü benimsemeleri ise de bu kez Türk sözcüğü ile göçebe sözcüğünün yan yana gelmesine zinhar izin vermemektedirler. 3. Bölüm. Göçebelikten yerleşikliğe geçiş. Galiba son göç. Toplumsal olguların, gerçeklerin bir takım yasaklarla, polisi önlemlerle değiştirilebildiği veya ortadan kaldırıldığı tarihte görülmüş müdür hiç? Asla. Örneğin Osmanlılar atalarının göçebe Türkler olduğu gerçeğini unutturabilmek için göçebe sözcüğünün kullanılmasını bile yüzyıllar boyu sanki yasaklamışlardır. Göçebe boyları zorla yerleşikliğe geçirmeye çalışmışlar, boyun eğmeyenleri de sınır boylarına, Anadolu'nun ıssız köşelerine sürmüşler, zorla yerleştirmişler, sonra da sopayı hiç eksik etmemişlerdir sırtlarından. 19. yüzyılın sonlarına doğru 1866'da bile Çukurova'daki göçer aşiretleri ovaya yerleştirmek için Derviş Paşa'nın komutasında Fırkay-ı İslahiye adıyla 2 süvari alayı, 5 dağ topu birliği ve 15 taburdan oluşan tam donanımlı bir özel ordu kurulup gönderilmiştir Kozanoğlu Bey'in üstüne. Doğrusu Cumhuriyet döneminde de bu tutumun değiştiğini söyleyebilmek oldukça zordur. Yani Cumhuriyet'in kurucuları da bizce daha ilk günden itibaren bu konuda hemen hemen aynı politikaları uygulamışlardır. Tıpkı Osmanlılar gibi örneğin hem sanki böyle bir gerçek yokmuş gibi davranmayı yeğlemişlerdir, nicedir zorla sindirdikleri göçebe Türk soylu reayalarında zaten göçebe olmadıklarını türlü yollarla tanıtlamaya çalışmışlar ve buna kendilerini de inandırmak için uğraşmışlardır. Hem de gene aynı yöntemlerle dağda bayırda kalmış hala konar göçer aşiretleri bir an önce yerleşikliğe geçirmek için zora başvurmaktan bile çekinmemişlerdir. Kısacası, Cumhuriyet'in kurucularının da bu sözcüğü belki hiç ağızlarına almamışlardır. Açık açık söylemekten bile çekinmişlerdir. Ama hiç kuşku yok ki en çok rahatsız oldukları sorun da bu olsa gerektir. Örneğin sanayi yatırımlarını o yıllarda haritada bile yerini zor gösterebilecekleri Alpullu, Nazilli, Turhal, Karabük, Ereğli, Kırıkkale ve bunlar gibi köy ve kasabalara gerekli altyapıya sahip olup olmadığına da bakılmaksızın yapmaya karar vermelerinin temelinde de bu göçebelikle ilgili politikaların önemli bir rolünün bulunduğu doğrusu bizce kuşkusuzdur. Çünkü başka türlü bu yatırımların yapılabilirliklerinden, karlılıklarından, hatta bir usallarının varlığından söz edebilmek bile olanaksız olur. Amaç olsa olsa sindirilmiş bu insanların genlerindeki göçebelik kalıtımlarının depreşmemesi için ürünlerini değerlendirmek gerekçesiyle dahi köyden çıkıp kente gitmelerine fırsat vermemektir mutlaka. Üstelik Osmanlıların bir yerlere zorla yerleştirdiği, İskan ettiği ve sindirdiği bu yığınlara karşı göçebeliklerinin yeniden ayaklanmaması için böylesi incelikli politikalar uygulanırken, Cumhuriyet döneminde öte yandan da hala konar göçerliklerini sürdüren aşiretler için özel önlemler alınmış, yasalar çıkarılmıştır. Oysa Osmanlıların 17. yüzyıldan sonra daha planlı bir biçimde sürdürdüğü bu zorunlu göçler ve yerleştirmeler için herhangi bir dönemde çıkarılmış ne bir yasası vardır ne de bir tüzük veya yönetmeliği. Hep fermanlarla yürütülmüştür bu uygulamalar. Ama Cumhuriyet döneminde daha 10. yılda bir yandan dil ve tarih çalışmalarının ve arkeolojik kazıların başlatıldığı günlerde 1934'te öte yandan da 2510 sayılı İskan Yasası çıkarılmıştır. Yasa zaten gerekçesinde belirtildiği ve maddelerinden de açıkça anlaşılacağı gibi Anadolu'nun kimi yörelerinde hala var olan Orta Çağ kalıntısı göçebe aşiretleri zorla da olsa artık yerleşikliğe geçirmek amacıyla çıkarılmıştır. Örneğin yasanın 10. maddesinde açık açık kanun aşiretleri hükmü şahsiyet, tüzel kişilik tanımaz. Aşiret reisliği, beyliği, ağalığı kaldırılmıştır denilmektedir. Ve kuşkusuz Anadolu'da hala var olan bu konar göçer aşiretlerin tamamı Türk değildir. Kürt aşiretleri de vardır. Bu Kürt aşiretlerinin zorla bir yerlere yerleştirilmesi de elbette yasanın ana amaçlarından birisidir. Ancak Anadolu'da hala konar göçer Türk aşiretlerinin de yaşadığını ve Türk egemenlerinin, burjuvazisinin, atalarının da göçebe olduğunu akıllara düşüreceği korkusuyla göçebe sözcüğünün kullanılmasına bile izin vermediğini görmezden gelip, bu yasanın sadece Kürt aşiretlerinin özümlenmesi, asimilasyonu amacıyla çıkarıldığını sağlamak ise bizce doğrusu biraz fazla abartma olsa gerektir. Görüldüğü gibi Osmanlı İmparatorluğu'nun yüzyıllar boyu sürdürdüğü göçebe Türk boyları ile ilgili zora ve polisi önlemlere dayalı bu politika gerçekte hiçbir olumlu sonuç vermemiştir. Çok çok sorunun üstünü küllemiş, bir süre ertelemiştir. Hatta bu toplumsal gerçeğin yasaklarla değiştirilmesi veya yok edilmesi şöyle dursun, sorun giderek daha da karmaşık bir hal almıştır. Belki aşiretlerin konar göçerlikleri engellenmiştir ama göçebelikleri, göçebe ilişkileri ve gelenekleri kesinlikle yok edilememiştir.